Kıymetli dostlar, Ramazan'ın ilk gününde, 2020 yılının Ramazan'ının ilk gününde bu videoyu çekiyoruz. Abdülbaki Gölpınarlı'nın efendim Ramazan'la ilgili hatıralarını, anılarını, notlarını yazdığı yazıların bir derlemesinden oluşan ve bir sesli kitap formatında sizlere sunacağımız bu paylaşımda hem eski Ramazanlara dair bazı notlar, anekdotlar bulacaksınız. Hem de İslami anlamda farklı konuları ele alan efendim bazı fikir yazılarını bulabileceksiniz. O değerli paylaşımları, o değerli yazıları, her yerde de bulunmayan efendim yazıları bizler sesli olarak sizlere sunmak istedik Ramazan ayında. Efendim istifadeli olur inşallah diyerek sözü uzatmadan paylaşımımıza geçeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz.
Eski Ramazanlar. Ramazan günlerinde birbirlerine rastlayanların birbirlerine sordukları soru aynıydı. Ramazan'la nasılsın? Bu soruya çeşit çeşit cevap verilirdi. Kimisi günlük olayları anlatırdı. Mesela Fessiz sokağa çıkmış da gülenleri görünce aklı başına gelmiş, gerisin geriye eve dönmüş. Namaza durmuş da bitirdikten sonra abdestsiz olduğunu hatırlamış. Yahut camide mukabele dinlerken uyumuş da lastiklerini çalmışlar. Kimisi mütevekkil bir tavırla, iki gözüm Rabbim derdi, sabrını veriyor, zaten duyulmaz ki bir gelir bir gider mübarek. Bu cevap çok defa yaz Ramazanlarına, uzun günlere ait bir cevaptı. Fakat fıkra da eksik olmazdı hani. Bektaşi'ye sormuşlar, Ramazan'la nasılsın? Cevap vermiş, pek iyiyiz erenler, ne fakir mübareği incitiyorum ne de o fakire dokunuyor. Ramazan'ın 15'inden sonra iftar başlardı. Öyle konaklar vardı ki kapıları ardına kadar açılırdı. Her giren kendine layık gördüğü sofraya otururdu. Yemekten sonra da diş kirası denen az çok bir parayla çıkılırdı bu konaklardan. Bektaşi olacak bu ya, bir hocayla aynı sofrada iftar etmiş. Ev sahibi rint bir adammış. İftardan sonra kahveler içilmiş, sohbet başlamış. Bektaşi'ye sormuşlar. Erenler demiş, dem alır mısın? Bektaşi eyvallah demiş. Afyon eyvallah. Kaygusuz eyvallah. Kızıldeli eyvallah. Bazı bazı gönül eyler misiniz? Eyvallah. Hocaya da aynı soruları sormuş. Hoca her soruyu mücevvet bir estağfirullahla karşılamış. Vakit gelmiş, çıkmışlar. Çıkarken de hazne daryamağı ikisine de atlas kese içinde diş kirasını sunmuş. Bektaşi gene bir eyvallah bastırıp keseyi şalvarının cebine yerleştirmiş. Yolda hoca dayanamamış, keseyi açmış bir de ne görsün. İçinde bir metelik boynunu bükmüş yatıyor. Hemen koşmuş, Bektaşi'yi yakalamış. Sana ne verdiler demiş. Bektaşi, vallahi daha bakmadım demiş. Aman bir bak demiş hoca. Bektaşi keseyi açmış, içinde bir altın. Hoca, yanlış oldu demiş, dönelim. Dönmüşler. Soru sual bilen yok. Sonucu ev sahibine çıkmışlar. Hoca bir yanlışlık olmuş demiş. Nasıl olur? Bu zındık herife bir altın, dâilerine bir metelik. Ev sahibi yanlış değil hocam demiş. Onun masrafına bir altın bile yetmez. Sense bir metelikle pekala gününü gün edersin. İftar deyip geçmeyin. O iftar sofrasında hem de iftariye olarak neler yoktu. İnsan onlarla doyardı da yemekler artınca şaşmaz hükmünü verirdi. Mübarek bereket ayı ve selam. İftariyeden sonra çorba, et, sebze, börek, süklaç yahut muhallebi, iki tatlının arasını ayırmak için araya giren pilav derken baklava yahut bir hamur tatlısı yahut da kaymaklı güllaç. Bu verdiğim liste her konakta, her konak yavrusu evdeki liste. Öylesine iftarlar olurdu ki yemeklerin ardı arkası bir türlü kesilmezdi. İnsan hocanın dediği gibi ya Rabbi derdi. Ya midemi genişlettir ya nailimi yetiştir. Sanki 11 ayın bir sultanı 11 aylık yiyeceği tatlısıyla, tuzlusuyla, etlisiyle, sütlüsüyle çeşit çeşit bir araya getirir de bir bir fakat birden sunardı insana. İftardan sonra sade kahveler derken teravih. teravihi hatimle kıldıran imamlar vardı. Cemaat birinci secdeden kalkmadan ikinci rekatı bitiren imamlar vardı. Bahariye Mevlevihanesi'nin imamı Hafız Sıddık Karagöz'e gideceği geceler 33 rekat namazı 15 dakikaya sığdırıverirdi. Büyük konaklara imamlar tutulur, teravih konağın salonunda kılınırdı. Bu da Ramazan'ın bir başka şerefiydi. Teravihten çıkıldıktan sonra herkese meşrebince bir seyran vardı. Kimisi mahya seyrederdi, gerçekten de bu zevkine doyum olmaz bir seyirdi. Usta mahyacılar Ramazan'ın 15 gecesi iki minarenin arasını kandillerden yazılarla bezerlerdi. İlk günlerde merhaba hoş geldin derken ayetler hadisler. 15'inden sonra resim başlardı. Gül, karanfil, lale. 27. gece ve bazı camilerde bayram gecesi minareye kaftan giydirilirdi. Yani külahından şerefesine kadar dizi dizi kandilden duva bürünürdü minare. Meşhurdur, bir Bektaşi iftara gitmiş, ev sahibi erenlerin sohbetinden pek hoşlanmış. Sahuru da edelim sultanım demiş. Zaten dem vakti geçtiği için Bektaşi eyvallah demiş. Yemişler içmişler, bu vakit gidilir mi? Sabah gidersin demiş ev sahibi. Yatmışlar, gece uykusu zaten hak vere. Tabii ertesi gün öğle üstü uyanmışlar. Efendinin huzuruna girip diş kirasını alarak yola revan olmak isteyen Bektaşi'ye ev sahibi, erenler demiş, zaten gün yarılandı, bu akşam da mihman ol. Bektaşi çaresiz razı olmuş. Öğleden sonra beraber çıkmışlar, bu cami senin, o cami benim, akşamı etmişler. Akşam yemek biter bitmez Bektaşi kahveyi bile içmeden sultanım demiş, fakire destur. Efendi ısrar etmişse de imkanı yok. Erenler mangırı alıp dışarıya fırlamış. Ondan ötesi ehline malum. Ramazan'dan sonra bir mecliste hocanın biri ah ah diye hayıflanmış. Nasılsa demiş bu mübarek Ramazan'ın bir gününü kaçırdım. Bektaşi hemen atılmış. Demiş ki hayıflanma hocam, zayi olmadı. Senin o kaçırdığın günü nasılsa ben tuttum. Ramazan'ın 15'ine kadar yokuş, 15'inden sonra iniş denirdi. İftar vermeler, iftara gidişler, bu gece ne yapalım, sahura ne hazırlayalım gibi kaygılar, 21-27 derken hatim. Bu arada Eyüp Sultan'da iftar, herhangi bir dergaha gidiş yahut hırka-i saadet ziyareti. Nihayet Arife gelir çatardı. Mahyacı o gece ya el-firak yazardı, ya el-vida yahut da bir top arabası resmi yapardı. Namludan çıkmış mermiyi de kırmızı kandille gösterirdi. Ayda biterdi. Eski Ramazanlar tarih sahifelerinde Hüseyin Rahmi'nin romanlarında, Ahmet Rasim'in fıkralarında kalan izler. O çağları hatırlayanlarda kimi bir hatırlayış, bir gülüş, bir şey. Bir alay gösteriş, yaşayışta bir değişme, gündüzleri kimine gizli oruç yeme süresi, kimine 11 ay yapmadığı şeyleri yapma süresi. Namazını bırakmayanlar, Ramazan'da oruç tutup namaz kılan, daha bayram gecesi tesbihi duvara asıp seccadeyi düren bu bölüye Ramazan Müslümanları derlerdi. Gündüzleri akşama yakın tiryakileri kızdırmakta pek revaçtaydı. Arkalarından boş teneke yuvarlamak, patlak fişek atmak, bağırmak, nelerde neler. Beyoğlu'na çıkamayan, çarşaftakini seçemeyen gençlere Ramazan geceleri bir zevk, bir neşe alemiydi. Direkler arası hani olduğu gibi korunması, sağından solundan caddeler açılması gereken bir tarih parçası. Evet, direkler arası bugün sinemalardan çıkış saatlerinde Beyoğlu'nun kalabalığından daha da kalabalık olurdu. Bu kalabalığın içinde yol alamayan faytonlar, kupalar. Neler diyorum ben, bunları tarife gerek yok. Fayton hala Konya'da var. Körüklü, ön tarafı dar sedirli, arka tarafı koltukvari, 4 kişilik çift atlı araba. Kupalarda Afyon'da son çağlarını yaşıyor. Küçücük bir oda gibi her tarafı kaplı, iki yandan kapalı, kapıların üstü pencereli, oturma yerleri faytonunki gibi çift atlı arabalar. Bunlar o insan selinin içinden akamazlardı. Karagöz, kukla, tiyatro, metta. Bunların her birinin tarihini dile getirmek, hatta her birini zevk için değil, fakat dünün evvelki günün zevkini gözle görmek, kulakla işitmek için yürütmek, yıllık festivallerle seyirciye, yabancı turiste sunmak. Evet, evet ama nasıl, nice, sözü dağıtmayalım, bütün bunlar Ramazan gecelerinde canlanırdı. Zevk ehline bayramdı Ramazan geceleri. İslam'ın ilk çağında Ramazan olayları. İslam tarihinde Hazreti Muhammed ve dört halifesi zamanlarında Ramazan ayına rastlayan olayları yazmak istiyorum. Bu olayların içinde Kur'an'ın inmesi başta gelir. İkinci surenin 185. ayetinde Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği açıkça bildirilmedi. Kadir suresinde de Kur'an'ın Kadir gecesi indirildiği anlatılmaktadır ki bu yüzden Kadir gecesinin Ramazan ayı içindeki gecelerden biri olduğu da meydana çıkmaktadır. Miracın da Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin ikinci yılında yahut hicretten bir yıl önce yahut da peygamberliğinin 11. yılında Ramazan'ın 17. gecesi olduğunu söyleyenler olduğu gibi Rebiülevvel'de olduğunu söyleyenler de vardır. Ehli sünnet nezdinde meşhuru Recep'in 27. gecesidir. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden 6 yıl, 8 ay, 24 gün geçmişti ki sevgili eşi Hatice Ramazan ayının 10. günü vefat etti. Hatice'nin vefatından 3 gün sonra amcaları Ebu Talip vefat etmiştir. Hatice'nin hicretten bir yıl önce Ebu Talib'in ondan sonra vefat ettiği de söylenmiştir. Bu iki ölüm yüzünden bu yıla hüzün yılı dendi. Hicretin ikinci yılında Ramazan ayında oruç tutmak farz edildi. Aynı ayda Müslümanlığı kuvvetlendiren Bedir Savaşı oldu. Muştucu Medine'ye vardığı zaman herkes kederliydi. Çünkü Hazreti Muhammed'in kızı Rukayya vefat etmişti. Bu üstünlük muştusu halkın kederini sevince çevirdi. Medine'ye getirilen tutsaklar parayla hürriyetlerini satın aldılar. Parası olmayanlardan okuma yazma bilenler, ensardan yani Medinecilerden onar çocuğa okuyup yazma bellettikten sonra hür oldular. Bu Ramazan ayının sonunda sadakayı fıtır vacip oldu. Bayramda ilk bayram namazı kılındı. Hicretin 8. yılında Ramazan ayında Hazreti Muhammed büyük bir orduyla Mekke'ye yürüdü. Medine'den çıkınca yolculuk dolayısıyla orucunu bozdu. Mekke küçük bir çatışmadan sonra teslim oldu. 10. yılda Ali Yemen'e gönderildi. Yemenliler Müslüman oldular. Ali Hazreti Muhammed'in son haccında Mekke'ye geldi. Hac törenine katıldı. 14. yılda 2. Halife Ömer, halifeliği çağında Ramazan'da mescitte kandiller yaktırdı. Yatsı namazından sonra teravih namazını cemaatle kıldırdı. Başka memleketlere de bu hususta haber yolladı. 40. yıl Ramazan'ın 19. günü Hazreti Ali, Kufe mescidinde sabah namazını kılarken İbni Mülcem tarafından başından yaralandı. 21. gece vefat etti. Tarihte ve şiirde Ramazan. Eskiden Ramazan da yeni ayın görülmesiyle girmiş sayılırdı bayramda. Şaban'ın ve Ramazan'ın 29. günü gözü keskin kişiler yüksek yerlerde yeni ayı gözlerler, görürlerse kadıya, müftüye gidip tanıklık ederlerdi. Tanıklara bahşiş verilmesi de adetti. Ramazan ayı için bir kişinin tanıklığı yeterdi. Fakat bayram için iki tanık gerekirdi. Ay görünmez yahut hava bulutlu olursa içinde bulunulan ay 30 sayılır, 31. günü ondan sonraki ay girmiş olurdu. Mesnevi'de bir hikaye vardır. Ay gözleyenlerin biri yeni ayı görüyorum diye ısrar eder durur. Öbürleri bir türlü göremezler. Birisi adamın yüzüne bakar. Bir kaşının bir kılı gözünün üstüne gelmiş. Eliyle kaşını yukarı doğru sıvazlar da şimdi bak der. Adam bakar, yok der. Meğer kaşını yeni ay sanırmış adamcağız. Gerçekten de böyle cilveler pek çok olurdu. Şaban'ın 29. günü akşam vakti geçtikten sonra artık görünmez diye çilingir sofrasının başına çöken nice zevk ehli çoğu kere Gelibolu'da görüldüğü haberi yatsıdan sonra gelince cancağızı bir hoş sıkıla sıkıla sofra başından kalkmış, ağzını çalkalayıp camiye gitmiştir. Ramazan'ın 30. günü ikindi vakti bayram topları atılmaya başlanınca nice Ramazan Müslümanı bayram namazını kılamadık diye hayıflana hayıflana meyhanenin yolunu tutmuştur. Raşid tarihinin zeyli olan Çelebizade Asım tarihinde de buna benzer bir şey var. 3. Sultanahmet 1139 yılı Şaban'ının 26. Cuma günü Ferruh Abad Köşkü'ne gidiyor. Şaban'ın 29. pazartesi gününün Ramazan olamayacağı meydanda. Pazar akşamı Şeyhülislam'ı daha birçok kişiyi Çerağan seyrine davet ediyor. Yatsıya yakın birdenbire minarelerin kandilleri yanıveriyor. Meğer Ayasofya kayınbaşısı birkaç kişiyle yeni ayı görmüş. Kadıya gidip tanıklık etmişler. Kami bir kasidesinde Yevmi şekdeyu boğaz çengin ederken yaran, zahir oldu alemi nusratı şehri Ramazan beytiyle başlar. Kami'nin ölümü 36 Hicri'de olduğundan bahsettiği Ramazan bu Ramazan olamaz. Belki Nedim'in Bağteten sabit olup Gurre feraşında imam Habiç'un yatmış iken etti teravihe kıyam beytiyle başlayan kasidesi bu Ramazan içindir. Şairler Ramazaniye adı verilen kasidelerle Ramazan'ı kutlarlar, daha doğrusu Ramazan dolayısıyla birisini övüp caize alırlarken bir yandan Ramazan'dan bezginliğini söyleyenler de olmuştur. Fuzuli, Ramazan oldu çekip şahedi mey perdeye ru, mey için çenk tutup da ziye açtı gıysu matla ile başlayan gazelinde neler demez neler. Şairler içinde evde bir şey yok, gelme oruç, yoksa seni yerim diyenler bile olmuştur. Ancak Yunus Emre gibi ben oruç namaz için sücü içtim, teşbih secde için dinlerim çeste kopuz diyenlerin sözlerini de yanlışa almak doğru olmaz. Çünkü bunlar melamet neşesinden doğan sözlerdir. Gerçekten sücü yani şarap içip esridiğini, sarhoş olduğunu anlatmıyor Yunus. Oruç hürriyet. Oruç bedeni bir ibadet olmakla beraber, görülüyor ki mali ibadetle beraber yürüyor. Bir yandan da kul azat edilmesi bakımından Müslümanlığın temel inançlarından biri olan hürriyete hizmet ediyor. İktisadi şartlar savaşları, istilaları meydana getirmiş, savaşlarla istilalar da insanlık tarihine bir leke olan esirliği, kulluğu meydana çıkarmıştır. Hristiyanlık bütün insanları Allah'ın evladı saymakla beraber kölelikle uğraşmamıştır. Hazreti Muhammed kulluğu kökünden kaldırmadı. Çünkü böyle bir hareket örfe karşı koymak, kuruluşu sarsmak olurdu. Fakat buna karşı kulluğu kökünden kaldıracak kadar bütün gücüyle bir savaşa girişti. Bundan önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi çeşitli suçların cezası her şeyden önce köle azat etmektir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi aşiretler ve kabileler haline getirdik. Tanışın diye. Şüphe yok ki Allah katında sevabı çok ve derecesi en yüce olanınız, en fazla çekineninizdir. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır ayetiyle, bütün insanları bir gören İslam dininin kurucusu, bir yandan kölelerimiz de bizdendir, bir adamın kölesi kardeşidir, amcasının oğludur gibi sözlerle, efendi kul münasebetlerini düzene sokmaya çalışmada köle ve halayık çokluğuyla yücelen, şeref bulan kişiyi Allah alçaltır gibi korkutuşlarla kul halayık alım satımını önlemeye savaşmada cariye ve köle azat eden kişinin her organı o cariye ve kölenin azat olan organları gibi ateşten kurtulacağını muştulayıp duyguya hitap etmede, kendi de kul alıp azat etmede, yanındakilere örnek olmada, bu gayri tabi müesseseyi yıkmaya gayret göstermedeydi. Beled suresinin 11 ila 18. ayetleri ise kul azat etmenin derecesini bütün belagatiyle anlatır. Orucun kabul şartlarından birinin sadakayı fıtır vermek olduğu da düşünülürse, oruçta bedeni kullukla mali kulluğun birleştiği bir bakımdan da kulluğa karşı çekilmiş bir silah olduğu, aşağı tabakayı orta sınıfa yüceltmek amacı taşıdığı da anlaşılır. Ramazan orucundan başka oruçlar. Kur'an'da Bakara suresinin 196. ayetinde haç töreninde kurban kesmeden tıraş olmamak buyurulmada, hasta olan, başında bir zahmeti bulunan kişinin tıraş olabileceği, ancak buna karşılık oruç tutması yahut sadaka vermesi yahut da kurban kesmesi, ondan sonra gücü yetince umre yapması, yani Arafat Dağı'nda gecelemeksizin haç törenini yerine getirmesi, gücü yettiği bir hayvanı kurban etmesi, buna gücü yetmiyorsa 3 gün haçta, 7 günde dönünce oruç tutması emredilmektedir. Nisa suresinin 92. ayetinde yanlışlıkla inanan birisini öldüren kişinin bir köle azat etmesi, öldürülenin ailesine de kan pahası vermesi buyurulmaktadır. Öldürülen inanmış olmakla beraber düşman bir toplumdansa öldüren yine bir köle azat eder. Öldürülen arada akitleşme bulunan bir toplumdansa öldüren hem köle azat eder hem kan pahası verir. Aynı ayette bunlara gücü yetmeyenin tevbe ederek 2 ay günleri birbirine ulamak, yani araya oruçsuz gün katmak şartıyla oruç tutması emredilmektedir. Maide suresinin 89. ayetinde andında durmayanın 10 yoksulu ortalama yemekle doyurmak yahut giydirmek yahut da bir köle azat etmek zorunda olduğu, gücü yetmezse 3 gün oruç tutması emredilmektedir. Aynı surenin 95. ayetinde haç töreni günlerinde ihramlıyken avlanan kişinin öldürdüğü hayvana denk olabilecek bir hayvanı kurban etmesi yahut suçuna karşılık yoksulları doyurması yahut da bunlara denk olacak kadar oruç tutması buyurulmaktadır. Mücadele suresinin 3 ve 4. ayetlerinde de karısına "sen bana anam gibisin" diyen kişinin bir köle azat etmesi, gücü yetmezse 2 ay bir teviye oruç tutması, buna da gücü yoksa 60 yoksulu doyurması emredilir. Kur'an, İslam dininden önce söz söylememek suretiyle tutulan bir oruç olduğunu da bildirir. Ahzab suresinin 35. ayetinde oruç tutan erkek ve kadınlar, inananlarla, itaat edenlerle, gerçeklerle, dayananlarla, korkanlarla, sadaka verenlerle, ırzlarını koruyanlarla, Tanrı'yı çok ananlarla bile anılmada ve bunlara suçlarının örtüleceği ve pek büyük bir ecir verileceği muştulanmaktadır. Oruç. Orucun dinsel tarifini bugünkü dile çevirirsek şu söz meydana çıkar: özel çağda özel nesnelerden çekinmek. Özel çağ, Ramazan ayının gündüzleri tan yeri ağırmaya başladığı andan güneşin batmasına dek süren vakittir. Özel nesneler, bilerek yemek, bilerek içmek, bilerek cinsi münasebette bulunmaktır. Kur'an'ın Bakara suresinin 183 ila 197. ayetlerinde deniyor ki: "Ey inananlar! Kötülüklerden, şüpheli şeylerden korunmanız için oruç, sizden öncekilere farz edildiği gibi size de farz edilmiştir. Oruç sayılı günlerdir. İçinizden biri hastalanır yahut yolda yolculukta bulunursa orucunu yer. Sonra başka günlerde yediği gün sayısınca oruç tutar. Oruç tutabilecekken yiyen bir yoksulu doyurur. Hayır için verdiği şeyi çoğaltırsa bu da kendi hayrına. Fakat bilseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." Ramazan ayı bir aydır ki insanlara doğruyu bildiren, doğruluğa ait delillerden ibaret olan, hakla batılı ayırt eden Kur'an o ayda indirildi. Sizden kim bu aya ererse orucunu tutsun. Hasta olan ve yolcu bulunan hastalığında, yolculuğunda orucunu yer. Sonra yediği günler kadar tutar. Allah sizin için kolaylık diler, güçlük değil. Bu da sayıyı tamamlamanız, doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı ulumanız içindir. Böylece de ona şükretmiş olabilirsiniz. Kullarım sana beni sorarlarsa bilsinler ki ben muhakkak onlara pek yakınım. Beni çağıran, bana dua eden kişiye çağırdığı, dua ettiği anda icabet ederim. Artık onlar da benim çağırmama koşsunlar. Bana inansınlar da doğru yolu bulsunlar. Oruçlu olduğunuz günün gecesinde kadınlarınızla buluşmanız size helal edilmiştir. Onlar sizin için elbisedir. Siz onlar için elbisesiniz. Allah bildi ki nefsinizi yenemeyeceksiniz, sabredemeyeceksiniz. bir iştir, işleyeceksiniz. Bu yüzden tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Artık onlarla buluşun ve Allah'ın size yazdığını dileyin. Fecir atıp da aydınlığıyla kara iplik, sizce ak iplikten ayırt edilinceye dek yiyin için. Sonra orucu geceye dek tam olarak tutun. Fakat mescitlerde ibadet için niyetlendiniz, oturdunuz, kaldınız mı? Kadınlarınıza dokunmayın. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Yaklaşmayın o sınırlara. İnsanlar sakınıp korunsunlar diye Allah delillerini böylece apaçık bildirir. Teşri-i Hikmet. Haram, helal ne olursa olsun, dinde bir hükmün sebebine, hikmetine, hikmeti teşriiye derler. Hatta hikmeti teşriiyeyi araştırmak caiz midir, değil midir diye tartışmalar bile olmuştur. Çoğu ayetler hükmü korken hikmetini de bildirir. Ey inananlar! Kötülüklerden, şüpheli şeylerden korunmanız için sözüyle ayet, orucun hikmetini bildiriyor. Demek ki oruçtan maksat, kötülüklerden çekinmek, huyuyla huylanmamızdır. İrademizin kuvvetli olmasıdır. Zati insan düşünürse bu hikmet kendiliğinden meydana çıkar. Oruçta yoksulların hallerini anlamak, açlık, susuzluk nedir bunu bilmek gibi bir amaç da var. Orucun, namazın, sadakanın derecelerinden üstün derecesi olan işi haber vereyim mi size? İki kişinin arasını bulmak, arayı düzeltmektir o iş. Çünkü araları açık olan toplumun bu hali, onların helak olmalarına sebeptir hadisine dikkat edelim. Biliyorum buradaki oruçtan, namazdan, sadakadan maksat farz olmayanlardır diyenler çıkacak. Mutlak olarak söylenen sözde anlamın kemaline masruf olacağını bir yana bırakalım da bir de farz olmayanlar diyelim. Geceleri ibadetle geçirip uyumayan nice kişi var ki elde ettiği şey ancak uykusuzluk. Nice oruç tutan var ki elde ettiği şey ancak açlık, susuzluk hadisinde anılan ibadetle, oruçta ister farz ister nafile ibadetten, oruçtan maksat nedir bunu göstermiyor mu? Gerçekten de namaz insanı çirkin ve kötü şeylerden alıkor ayeti namazın teşrii hikmetini göstermez mi? Nice ibadet eden var, bilgisizdir. Nice bilgin var, kötülük işler. İbadet edenlerin, bilgisizliklerin, bilginlerin de kötülüklerinden sakının hadisinde büyük bir hikmet yok mu? Bakınız 4. Halife Ali teşrii hikmetleri nasıl anlatıyor? Allah inancı farz etti, kulları şirk koşmaktan temizlemek için. Namazı farz etti, ululanmaktan arınmaları için. Zekatı farz etti, rızıklanmalarına sebep olsun diye. Orucu farz etti, halkın özlerini temizlesin diye. Haccı din ehli birbiriyle buluşsun, görüşsün diye farz etti. Savaşı farz etti, Müslümanlık yücelsin diye. İyiliği buyurmayı farz etti, halkın aşağılık kısmının düzene girmesi için. Kötülükte bulunmayın diye emredilmesini farz etti, kötü kişiler kötülük etmesinler diye. Yakınların birbirlerini dolaşmalarını buyurdu, sayıları çoğalsın diye. Kısası buyurdu, kanların korunması için. Ceza vermeyi buyurdu, haram olan şeylerin kötülüğü gözlerde büyüsün diye. Şarap içmemeyi buyurdu, akıl korunsun diye. Hırsızlıktan kaçınmayı buyurdu, temizliğin gerekli nesnesi olduğundan. Zina etmemeyi buyurdu, soyu sopu temiz tutmak için. Livatada bulunmamayı buyurdu, soy sop çoğalsın diye. Tanıklıkta bulunmayı buyurdu, kötülükler meydana çıksın diye. Yalan söylememeyi buyurdu, gerçeği yüceltmek için. Selam vermeyi buyurdu, korkulu yerlerde aman bulalım diye. Emanetlere riayeti emretti, ümmetin düzeni için. İtaati emretti, hükümeti ululatmak için. Yine Ali der ki, nice oruç tutan vardır. Oruçtan elde ettiği şey ancak açlık, susuzluk. Geceleri ibadetle geçiren nice kişi vardır. Elde ettiği şey ancak zahmet ve uykusuzluk. Ne mutlu ariflerin uykusu ve yemesi. Kefare. Rahmetli Refik Bey'in de çok yaşayası Mehmet'in de boynuna kefare düşmüş. Halk buna kefaret, hatta keferet der. Niyetliyken oruç bozana verilen ceza. Bu dinsel ceza bir köle azat etmek, 60 gün ard arda oruç tutmak, 60 yoksulu doyurmak, ondan sonra da bir gün oruç tutup 7 orucu kaza etmek. Bazı mezheplerde bu ceza sıralıdır. Yani gücü yeterse bir kul alır, azat eder. Gücü yetmezse 60 gün oruç tutar. Buna da gücü yetmezse 60 yoksul doyurur. Bazı mezheplerde sıralı değildir. Bu üçten birini yapar, cezasını çeker. Bu %100 böyle midir? Buhari'den şu hadisi okuyalım. Tanrı elçisiyle oturuyorduk diyor Ebu Hureyre. Bir adam geldi. Ey Tanrı elçisi dedi. Öldüm bittim. Peygamber neyin var, ne oldun diye sordu. Adam Ramazan'da oruçluyken karıma yaklaştım dedi. Peygamber bir köle azat edebilir misin dedi. Adam edemem dedi. Peygamber iki ay ulumacasına oruç tutabilir misin dedi. Adam onu da yapamam dedi. Peki dedi peygamber, 60 yoksulu doyurabilir misin? Adam ona da gücüm yetmez deyince peygamber kalkıp evine gitti. Biraz sonra elinde bir elek olduğu halde geldi, elekte hurma vardı. Nerede o adam buyurdu. Adam buradayım deyince bunu al dedi, yoksullara dağıt. Adam vallahi dedi, bu yerde benden daha yoksul kimse olmadığı gibi evimdekilerden daha yoksul bir ev halkı da yok. Peygamber dişleri görünecek derecede güldü ve buyurdu ki, al bu hurmalarla evindekileri doyur. Görülüyor ya, peygamber hiç de güce koşmuyor adamı. Kadir Gecesi. Rahman ve Rahim Allah adıyla. 1. Şüphe yok ki indirdi Kur'an'ı Kadir Gecesi. Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir Gecesi? 1000 aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. O gece melekler ve ruh, takdir edilen her iş için Rablerinin izniyle inerler. Esenliktir o gece, gün ışığıncaya dek sürer. Bu Kur'an'ın Kadir Suresinin mealidir. 2. Surin, Bakara Suresinin 195. ayetinde Kur'an'ın Ramazan'da indirildiği açıkça bildirildiğinden bu gece Ramazan ayının içindedir. O gecenin kadri yüce olduğundan yahut kadri yüce Kur'an'ın kadri yüce peygambere o gece indirildiğinden, o yıl içinde olacak şeyler o gece takdir edildiğinden, o gecenin ibadeti içinde Kadir gecesi olmayan 1000 ayda edilen ibadetten üstün bulunduğundan bu adla anılmıştır. Herkesçe kabul edilmeyen bir reye göre Kadir gecesi yalnız Hazreti Muhammed'in zamanında vardır. Hadislerde Ramazan'ın 15'inden sonraki tek gecelerden biridir. 15. geceyi de bu geceye katanlar vardır. Sahabeden Ebu Said el-Hudri, Hazreti Muhammed'le itikafa girmiş, Hazreti Muhammed bana Kadir gecesi gösterildi fakat unutturuldu, yalnız aklımda şu kaldı, o gecenin sabahında balçığa secde ettim demişti. Ebu Said el-Hudri, 21. günü sabaha karşı yağmur yağdı, mescit aktı, peygamber balçığa secde etti diyor. Şafiler 21. geceyi, Hanefiler 27. geceyi Kadir gecesi kabul ederler. Ramazan'ın ilk gününe göre 15. geceden sonraki cuma gecesi Kadir'dir diyenler de vardır ki bu takdirde her yıl değişir. Şafilere göre gerçek yolcunun Tanrı'ya, mutlak varlığa karşı kadrini bildiği gecedir ki irfanda ergenlik çağına erişmenin ilk anıdır. Onlarca Arif'in gecesi Kadir'dir, gündüzü bayram. Zekat nedir? Ramazan kutsal bir ay olduğundan inanan kişiler çoğu vakit zekatlarını da bu ayda verirler. Bu bakımdan zekat üzerinde durmak istiyoruz. Kur'an'da zekat tam 22 ayette namazdan sonra anılır. İki yerde de yalnız olarak geçer. Görülüyor ki zekat gerçekten de Müslümanlıkta temel kulluklardan biridir. Bu bakımdan inancın değil fakat Müslümanlığın şartlarından biri sayılmıştır. Hazreti Muhammed, Müslümanlık 5 şey üzerine kurulmuştur. Allah'ın birliğine, Muhammed'in peygamberliğine inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak buyurmuştur. Zekat, lügatte temizlenmek anlamına gelir. Terimde üstünden bir yıl geçen ve nemalanan maldan yoksullara vermek, böylece de malı temizlemektir. Görülüyor ki zekat, her şeyden önce iktisadi bir müessesedir. Devlet her şeyini bu verilen, verilmesi gereken malla, parayla çevirecektir. Hazreti Muhammed'in ve ilk halifelerin zamanlarında peygamber ve halife tarafından atanan memurlar, devlet adına zenginlerden zekat toplarlar, Beytülmale yani devlet hazinesine getirirler, devlet de bunları mahalline harcardı. Devletin geliri, zekat, savaşlardaki ganimetlerin artarı, tutsaklardan hürriyetlerine bedel alınan para, ekinden alınan ondalık, mirasçısı olmayanların terekeleri ve bağışlardı. Zekat deveden, koyundan, ticaret malından, gümüş ve altından verilir. Bunlar muayyen miktarı buldu mu, muayyen miktar zekat verilmesi gerekir. Altın ve gümüş nemalandırılmasa, muameleye konsa nemalanacağından nemalanmış sayılır. Tevbe suresinin 60. ayetinde, zekatın yoksullara hiçbir varlığı olmayanlara, zekat toplayan memurlara, hürriyetini satın almak isteyen kullarla tutsaklara, borçlulara, Allah yolunda savaşanlara, yani askerliği meslek edinenlere, yolda kalmışlara bir de gönülleri Müslümanlıkla uzaklaştırılmak istenenlere verileceği bildirilmektedir. Bu kişileri devlet bulur ve haklarını verirdi. Şimdi de paradan, kocabaş, küçükbaş, hayvanlardan, ekinlerden, araziden, hatta yapıdan, ticaret mallarından, gelirden, daha da birçok şeyden hükümet çeşitli tarzlarda vergi alıyor. Belediyeler gelirleriyle yolda kalanları memleketlerine yolluyor, hastaları hastahanelere yatırıyor, yoksulların ihtiyaçlarını gideriyor. Tahsildarlar devletin maaşlı memurları. Asker devlet bütçesinden geçinmede. Gönülleri Müslümanlıkla uzaklaştırılmak istenenlerin yerini bir başka topluluk almış. Örtülü ödenekten bunlara para veriliyor. Demek ki bütün bu işler devlet işi ve devlete vergi zekatın ta kendisi. Hayır, zekat başkadır demek, zekat müessesesini anlamamakta ısrar etmektir ki, bu da devleti meşru saymamanın, daha açıkçası şahsi menfaati gözetmenin ifadesidir ancak. 3 bölüğün orucu. Sufiler insanları 3 bölüğe ayırırlar. Avam, havas, ahassul havas. Avam gerçeğe ulaşmış kişilerdir. Bir kişi istediği kadar bilgin olsun, bilgisi, görüşü, oluş haline gelmemişse yine avamdandır. Havas gerçeğe ulaşmış kişilerdir. Bir kişi isterse okuma yazma bilmesin, gerçeğe ulaştı mı havastandır. Ahassul havas, havasın süzülmüşleridir. Bunlar gerçeğe ulaşmakla kalmamışlar, o gerçeğin ta kendisi olmuşlardır. Gerçek nedir onlarca? Bire iki dememek, biri iki görmemek. Ol birle bir olan, cümle aleme dolan, böyle sultanlık bulan, kulluk kılası değil, diyor Gaybi. Her şey, her varlık, mutlak varlığın zuhurudur. Kainatta birbirine aykırı görünen şeyler, nispetten, itibardan doğar. Her iş mazharına, o işi görene göre doğrudur, yerindedir. Peki sorumluluk? Sorumluluk bu görüş, bu oluş yüzünden kalkmaz. Çünkü sorumlu olanın da, soranın da yaptığı iş, mazhariyetine göre yerindedir, doğrudur. Sufilere göre avamın orucu yemekten içmekten, cinsi muameleden çekinmektir. Havasın orucu, ağzı, dili, gözü, kulağı, eli, ayağı, aklı, fikri, her türlü kötülükten arıtmaktır. Ahassül havasın orucuysa, mutlak varlıkta yok olmak, onun varlığına bürünmek, ondan başka varlık görmemektir. Yunus Emre, oruç, namaz, gusül, hac, hicaptır aşıklara. Aşık bundan münezzeh, hassül havas içinde. Orucuna dayanma, namazına güvenme. İlmü amel mat olur, nazu niyaz içinde beyitleriyle bunu anlatır işte. Demek ister ki onlar yaptıkları kullukları da görmezler, kendileri yoktur ki. Hikayeler. Önceki yazıyla ilgili hikayeler. Askeri katiplerden Balıkesirli bir Refik Bey vardı. Tasavvufun kendini büyük görmemek, kimseyi kınamamak, herkesi, her yaratığı bir gözle görmek prensiplerini hal edinmişti. Oruçluydum diyor Refik Bey. Ayasofya'dan yukarıya çıkıyordum. Ramazan yaz aylarına rastlamıştı. Güneş yaktıkça yakıyor. Sağ yanda bir şerbetçi var. Önü pek kalabalık. Limonata, şerbet hem de buzlu buzlu. İçen gidiyor. Dilim damağım kupkuru. Kızacağım tuttu. İçimden mübarek günde dedim utanıp sıkılmadan köpek gibi. Hemen kendime geldim. Biliyor musun orucunun kabul edileceğini dedim. Biliyor musun yüzüne çarpılmayacağını. Biliyor musun bunların öz temizliğiyle hele kimseyi kınamayışlarıyla senden üstün olduklarını. Anlatıyor rahmetli Refik Bey. Kendimden geçtim diyor. Dur dedim. Senin güvendiğin orucu, sana benlik veren kulluğu göstereyim sana. Gittim şerbetçi dükkanına. Dedim ki, çok yandım. 3-4 bardağı alacak bir çanağın yok mu? Adam arandı, öylesine bir çanak buldu. Ne kadar alıyorsa doldur dedim. Doldurdu. Köpeklik öyle olmaz, böyle olur dedim. Çanağı iki elimle tuttum. Köpek su içer gibi dilimle lak lak içmeye başladım. Herkes gülmeye koyuldu, laf atanlar oldu. Hepsi de ne yazık ki köpekliğime değil de deliliğime hükmetti. Çanağı temizledikten sonra al dedim benliğime, işte senin orucun. Sevdiklerimizden bir Mehmet vardır, o anlatıyor. Vapurdaydım, ön tarafta iki kadın bir çıkın açtılar. İçinde ekmek, yemek varmış, yemeye başladılar. Arkadan gevrek sesler duyuldu. Mübarek günde diyorlardı, apaçık oruç yiyorlar. Başımı arkama çevirdim. İki tane dekolte giyinmiş genç kız. Bacakları dizlerine kadar açık. Bu bacaklarla dedim oruç senin neyine? İçimden bu söz geçer geçmez kendime geldim. Bu bacakları gören göz senin gözünken oruç senin neyine dedim. Tabakamdan bir sigara çıkarıp yaktım. İkisi de bir melamet neşesi. Şeriatta ikisinin de kefare vermesi gerek. Onu sonra anlatırım. Alana şimdiki ibret yeter. Nasreddin Hoca'dan fıkralar. Nasreddin Hoca, Bektaşi, bunlar halkımın söylemek istediğini söylettiği iki kişidir. Nakli küfür, küfür değildir. Yani filan demiş ki diye söylenen söz adamı dinden çıkarmaz. Fetvasına uyanlar, esprilerini atmışlar Nasreddin Hoca'ya. Atmışlar Bektaşi'ye. O iki mübarekte kaldıramıyoruz bu yükü dememişler hiç. Hoca bir şehre varmış, güneş dokunduktan sonra halk Ramazan ayını görmek için bir yüce tepeye toplanmış. Bu toplantı da nedir diye varmış hoca da oraya. O da bakmış, hem yalnız halkın baktığı batıya değil, hem batıya hem halka. Sonunda birini dürtmüş. Yahu demiş, ne gözlüyorsunuz? Hoca demiş adam, ayı gözlüyoruz, bakalım görebilecek miyiz? Hoca, ilahi demiş, bizim şehirde onun tepsi kadarı gökyüzünde balkır durur da kimsecik dönüp bakmaz bile. Hoca bir şehre varmış. Ay Ramazanmış. Birisi hocaya bugün ayın kaçı hocam diye sormuş. Hoca vallahi demiş ben bu şehirde garibim. Ay alıp sattığım yok. Ramazan girmiş. Hoca demiş ki bilmeyenler sorarlar. Hoca ayın kaçı derler. Ben de bilmem. Ayıp olur. İyisi mi bir çömlek alayım. Her gün içine bir taş atarım. Soran olursa sayar, söylerim. Tasarladığını yapmış, yapmış ama muzibin biri haber almış bunu. Gitmiş çömleğe bir avuç taş doldurmuş. Biri hocaya olacak bu ya. Hoca demiş, bugün ayın kaçı? Hoca, vallahi ben bilmem ya. Demiş, çömlek yanılmaz. Gitmiş taşları boşaltıp saymaya başlamış. Bakmış ki 145. Ay bu kadar sürmez demiş. Dönmüş sorana, ay demiş, bugün 120. Soran, hoca demiş, hiç ay 120 olur mu? Hoca, sen şükret bana demiş, çömlek hesabına kalsaydı, bugün ayın 145'iydi. Oruç tutabilecekken yiyen. Söylediğimiz gibi Kur'an'ın Bakara suresinin 184. ayetinde oruç tutabilecekken yani gücü varken yiyen kişinin günde bir yoksulu doyurmak şartıyla orucunu yiyebileceği bildirilmede, 185. ayetinde ise orucu ancak hastayla yolcunun yemesi, hasta ve yolcu olmadığı halde Ramazan'a eren kişinin orucunu tutması gerektiği söylenmektedir. Bazılarına göre 184. ayetin hükmü 185. ayetle kaldırılmıştır. Bazılarına göre ise kaldırılmamıştır. Ancak oruçlarını yiyebilecek kişiler, zor görüp yemeye mecbur olanlar, doğurması yakın gebe kadınlar, çocuklara süt vererek geçinen kadınlar, açlığa dayanamayacak bir hale uğrayanlar, susuzluk illetine tutulanlar, çok yaşlı erkek ve kadınlardır. Bunlardan çok yaşlı erkeklerle kadınlar her gün bir yoksulu doyurarak oruçlarını yerler, kazada etmezler. Öbürleri ise oruç yemelerine cevaz verilen hal geçince, Ramazan ayında olmak üzere başka aylarda yedikleri günleri kaza ederler. Yani kaç gün yemişlerse o kadar gün oruç tutarlar. Bazılarına göre oruç tutabilecekken, gücü varken sözü oruç tutamayacak bir haldeyken, gücü yokken takdirindedir. Fakat bu anlayış ayetin sonundaki tutmanız sizin için daha hayırlıdır sözüyle bağdaşmaz. Bu bakımdan da doğru bir anlayış sayılmaz. Doğurması yakın kadınlarla çocuklara süt vererek geçinenler, açlığa dayanamayacak bir hastalığa uğrayanlar, oruçlarını yiyebiliyorlar. Susuzluk illeti, şeker hastalığı, ihtiyarlık da malum. İhtiyarın ihtiyarlığı elbette geçmez, gittikçe de artar. Susuzluk illeti de gelmeye görsün. Demek ki bunların oruç tutmalarına imkan yok. Şimdi bunları çağımıza göre akıl terazisine vuralım. Yer altında çalışan maden işçisi, gökyüzünde uçan pilot, sinirine hakim olması gereken avukat, öğretmen, mümeyyiz, muhasebeci, sinirine hakim olmakla da yetinemeyen, üstelik bir de baştan ayağa dikkat kesilmesi gereken şoför, makinist, günde 8 saat çalışan işçi, uyku hariç boyuna çalışan kafa işçisi. Bunlar bu hükme girmez mi dersiniz? Ağzımın mührüyle. Her ibadet insanoğlunun kendisi için, kendi faydasına, ancak oruç başka. Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim mealinde bir hadisi kutsi var. Din bilginleri bu sözün üstünde durmuşlar. Namaz mı üstün, oruç mu? Bunu düşünmüşler. Kimisi oruçta melek sıfatı var. Oruçlu melek sıfatına bürünür. Fakat namazda da yenmez içilmez. Bu bakımdan oruç namazda da var sayılır. Namaz üstündür demiş. Kimisi ibadetler görünür, görünen şeyde gösteriş olabilir. Oruç görünmez. Hiç kimse kimsenin oruçlu olduğunu bilmez. Bu bakımdan oruç Allah'la kul arasındadır. Oruç üstündür demiş. Oruç böyle olmasına böyle. Böyle ama gel gelelim oruçlulara. İkide bir, mübarek günde söyletme beni. Oruçlu ağzımla, ağzımın mührüyle. Tövbe ya Rabbi, bu günümü buldun bana çatacak. Ağzım mühürlü olmasaydı. Bir de oruçsuzlara kızmak. Evet, oruçsuzun halkının dini İslam olan bir ülkede, bir şehirde, açıktan açığa, hem de inadına gibi hani sigara içmesi, yemek yemesi, sarhoş olması, en basit geçim yaşama kurallarına bile uymaz. Fakat oruçlunun da terbiye bilmeyene, edebe uymayana kızıp çatması, sövüp sayması, hele oruçlu olduğunu bildirmesi oruçluluğa sığmaz. Oruç kalkandır demiş Hazreti Muhammed. Kalkan adamı düşmandan gizler, korur. Kaldı ki oruçsuz oruçluya düşman da değildir. Çünkü amel imanın parça buçuğu değil. Ne diye kızar oruçsuza? Ne diye söver onu? Hele kendisini neden üstün görür ondan? Ne diyor Hazreti Muhammed? Hiçbir kimseyi ameli cennete sokmaz. Seni de mi ey Tanrı elçisi diye soruyorlar. Evet buyuruyor, beni de. Ancak Rabbim rahmetine bandırır da öyle girerim. Nasılsa ben tuttum. Hoca ile Bektaşi ilk fıkrada bir kişi oluyor. Bektaşileşiyor hoca. Oruç tutmazmış hoca. Fakat her akşam sahura kalkarmış. Karısı demiş ki, ''A efendi, öyle de oruç tutmuyoruz, ne diye bana da zahmet verirsin? kendini de zahmete sokarsın. Neden sahura kalkarız ki? Hoca, a kadınım demiş. Namaz kılmayız, oruç tutmayız. Bir de sahur yemezsek Müslümanlığımız nereden belli olacak? Gelelim Bektaşi'ye. Eskiden Ramazan'ın 15'ine dek tekkeler ve halk ayrı, o zamanın deyimiyle diyelim, vezir vüzera iftar vermezlerdi. Yani oruçluları konaklarına davet etmezlerdi. 15 gün iftar vermek hakkı sarayındı. Saraya gidenler hem yerler içerler, hem de çıkarken herkes kılığına, kıyafetine, mevkiine, rütbesine göre atlas kese içinde para alırdı. Buna diş kirası denirdi. 15. gün padişah hırkayı şerifi, yani Hazreti Muhammed'e ait olduğu söylenen hırkayı ziyarete gider. O geceden itibaren de vüzeranın, ümeranın iftarı başlardı. Eş dost, hısım akraba, hocalar, hacılar, mahalledeki hatırı sayılırlar çağrılır, gariplerden de isteyen açık konak kapısından içeriye dalardı. Üstü başı düzgün, mevki mansabı olanlar ev sahibinin sofrasına alınır, başkaları da hallerince öbür sofralara buyur edilirdi. Bektaşi bir gün bir yere giderken vakit gecikmiş, bakmış bir konağın kapısı açık. Herkes dalıyor içeriye. O da dalmış, bakmışlar tacı, hırkası, sakalı, bıyığı yerinde. Baş sofraya buyur etmişler. Yemek yenip kahveler içildikten sonra sohbet başlamış. Bektaşi nüktedan, veziri de konukları da kırmış geçirmiş. Teravihten sonra da bu böyle sürmüş. Vezir, erenler demiş, vakit gecikti, sahuru da yer, öyle gidersiniz. Öyle de öyle demiş Bektaşi, eyvallahı bastırmış. Sahur yenmiş, yer gösterilmiş Bektaşi'ye. Ömründe görmediği pufla yatak, atlas yorgan. Pirim demiş, yatmış erenler. Demsizlikten uyumuş, uyuyamamış. Bir halle sabahı etmiş. Gidecek fakat vezir uykuda, diş kirasını feda etmekte güç. Bir iki sormuş, daha kalkmadı demişler. Öğleden sonra Kethüda Bey önünü kavuşturarak Bektaşi'nin yanına gelmiş. Yerden bir temenni ederek buyurun demiş. Bektaşi Kethüda'nın arkasından yürümüş, huzura girmiş. Efendim müsaadenizle derken vezir vallahi olmazı bastırmış. Zati ikindiyi ettik, şimdi kalkar, cami cami dolaşırız, iftardan sonra gidersiniz. Bektaşi çaresiz razı olmuş. Yola düzülmüşler, şu camide vaaz, öbüründe mukabele derken akşam yaklaşmış. Konağa dönmüşler. İftardan sonra kahveler gelmeden Bektaşi kalkmış. Israr niyaz faydasız. Kapı dibinde Kethüda Bey'den diş kirasını almış, kendini sokağa daratmış. Tarihten bir yaprak. Aşura günü İmam Hüseyin'in şehadetini anmıştım. 40. günü Muharrem adetlerinden bahsedeceğimi vaat etmiştim. Cuma günü bundan 5 gün önce bu kanlı olayın 1275. yılının 40. günüydü. O gün olanlar olmuştu, bitenler bitmişti. Son din kurucusu Muhammed'in torunu, onun ölümünden 48 yıl sonra 100 kişiyle 32 bin kişilik bir orduya karşı durmuş, gün doğmadan başlayan savaş gün batmadan bitmişti. Kan döküldü. Kurumayan, yeniden coşan, hatıralarda kanayan, gönülleri kanatan, damarlarda dolaşan, nabızlarda akan kan. Yıllar geçti fakat Hüseyin'e bağlanan Müslümanlar şehadetinden beri onu unutmadılar. Hüseyin'in kabrini ilk olarak ziyarete giden, Hüseyin'e iki oğlunu feda eden, onunla Kerbela'ya gönderen Abdullah el-Ensari oğlu Cabir'di. Bu 90'lı sahabi, vakayı duyar duymaz adamlarıyla kalkmış şehadetin 40. günü Kerbela'ya gitmişti. Gözleri görmüyordu, kabre yaklaştığını haber verdiler. Haç eder gibi ihrama büründü. Ayakkabılarını çıkardı, başını açtı, güzel kokular süründü. Yanındakine beni kabre götür, elimi kabre koy dedi. Sık ve küçük adımlarla yürüdü. Kabre geldik dediler. Kabrin sol tarafında kıbleye karşı durdu. Elini kabre koydular. Ağlaya ağlaya 3 kere ''Ya Hüseyin'' dedi. Sonra durdu. ''Niçin dostuna cevap vermiyorsun?'' Kendi sorusunu kendi cevaplandırdı. nasıl cevap verebilirsin ki? Cesedin burada, başın Şam'da. Tam bu sırada ileriden bir kafilenin gelmekte olduğunu haber verdiler. Adamlarından birine gidin bakın dedi. Ziyad oğlunun adamları ise buradan uzaklaşalım. Giden sevinerek geldi ve müjdeledi. Hüseyin'in oğlu ve ehli beyt geliyor. Cabir, Kerbela esirlerini karşıladı. Hüseyin'in oğlu Ali ile kucaklaştı. Ağlaştılar, ağlaştılar. Orada 3 gün kaldılar. 3. günü hep beraber Medine'ye hareket ettiler. Muharrem girince Hüseyin'i sevenlerin yas günleri başladı. Hüseyniye denen taziye meclisleri kurulur, döşenir. Duvarlara ince uzun üstünde Muhteşem-i Kaşani'nin meşhur mersiyesi yazılı siyah basmalar çepeçevre bir kuşak gibi gerilir. Hüseyniye'nin münasip bir yerinde halıyla yahut şalla örtülü, yanlarına siyah bezler bağlı bir vaaz kürsüsü vardır. Şeyh denen hocalar bu kürsüden vaaz ederler, vaazın sonunda gayet ustaca bir münasebetle sözü Kerbela vakasına getirirler. Halkı ağlatırlar, dua edip vaazı keserler. Ravza Han ve Mersiye Han denen ve yalnız Mersiye okumakla geçinen güzel sesli ağıtçılarsa vaaza girişmezler, Mersiye okurlar. Taziye esnasında deste gelir. Deste siyahlar giyinmiş adamların topluluğuna denir. Bunlar 2 kısımdır. Bir kısmının giydikleri gömleğin sol meme nahiyesi açıktır. Bunlar sinezenler yani göğüs dövenlerdir. Sağ yumruklarıyla göğüslerinin bu açık kısmını söylenen mersiyeye uygun bir tempoyla hep birden ve aynı zamanda yumruklarlar. Bir kısmının gömleklerinin arkadan omuz nahiyeleri açıktır. Bunlara zincir vuranlar anlamına zencirzen denir. Bunlar bir topuzdan aşağı sarkan ve bir sapla tutulan ince zincirlerden meydana gelmiş bulunan zincir külçesini 2 elleriyle sapından tutarak yine mersiyenin temposuna uygun bir surette sağ ve sol omuzlarına arkaya doğru sallarlar. Zincir kütlesi sırtlarını döver. Destelerin alem denen bayrakları da vardır. Muharrem'in 7. günü İmam Hüseyin'den suyun kesildiği gündür. O gece destelere küçük çocuklar, küçük kızlar da katılır. Ellerindeki boş tasları havaya kaldırarak susuzluk anlamına gelen El Ataş, El Ataş diye bağırırlar. Böylece sahne daha canlanmış olur. O geceki mersiyelerde redif hep bu sözdür. Konu hep susuzluktur. Muhayyile bu acıklı vakaya bir de vuslatsız aşk ve ayrılık safhası eklemiştir. İmam Hüseyin kızı Fatıma'yı kardeşinin oğlu Kasım'a vermiş fakat gerdek olmadan damat şehit düşmüştür. Kasım bu vakada 11 yaşındaydı ve o Yaman savaşta öyle kanlı günde böyle bir şey düşünülemezdi. Olmamıştır da. Fakat Muhayyile icat etmiş, iman da bunu benimsemiştir. 8. günü ve gecesi Kasım'a tahsis edilir ve bir top otağı kurulur. Mumlar yakılır. Gelin terleriyle siyah bezler acıklı bir tezat teşkil eder. 9. güne Tasua denir. O gün ve o gece Hüseyin'in fedakar eşi Abbas'a aittir. Çocuklara su getirmeye çalışırken kolları kesilen, Fırat'a gitmişken avucundaki suyu içmeyerek döken Abbas'ın şehadeti anlatılır. Abbas aynı zamanda Babel Havaiç, hacetler kapısıdır. Murad isteyen ona başvurur. Muradı olan adağını yerine getirir. 9. günü Abbas'a birçok kurbanlar kesilir. 10. gece Aşura günü Hüseyin'e aittir. Her muhip nerede olursa olsun kırda, camide, Hüseyniye'de, evde öğleden önce onu ziyaret eder. Desteler şehadetini canlandırırlar. Hüseyin katili Şimr, olaydaki şahıslar, dost, düşman, bu işte usta kesilen kişiler tarafından temsil edilir. Bunlara şebih yani benzer denir. Yine 10. günü destelere dahil olanların bir kısmı kefenler giyerler. Ellerindeki kamalarla başlarını yararlar. Giydikleri kefenler kanlara bulanır. akşamüstü meşaleler çadırların yanışını, develere, atlara bindirilmiş çocuklarla kadınlar, Ehl-i Beyt'in tutsaklığını temsil eder. Bayrakların başlıkları kırıktır, aşağıya sarkar. Mızraklara geçirilmiş büyük elmalar, şehit başlarını canlandırır. Bu alay, davullarla, dümbeleklerle, meşalelerle geçer ve Ehl-i Beyt'in Küfe'ye götürülüşünü gösterir. O gün isteyenler ikindiye kadar bir şey yemezler, içmezler. İkindi üstü İmam Hüseyin'in kabrinden alınmış toprağın bir parçasını suda ezerler, o suyu içerler. Burada şunu da söylemeden geçmeyelim. Göğüs ve arka dövmek, baş yarmak, hele şebih getirmek, Şia müçtehitleri tarafından şiddetle reddedilmiş, bunların haram olduğuna dair fetvalar verilmiştir. Fakat eski zamanlardan kalan ve canlı bir propaganda vasıtası olan bu gelenek bir türlü bırakılmamıştır. 11. gece Şam-ı Gariban, garipler akşamıdır. O gece Ehl-i Beyt'in çadırlarının yakılması, mallarının yağma edilmesi, kendilerinin esir oluşu anılır ve canlandırılır. O geceden sonra taziye yavaş yavaş tavsamakla beraber İmam Hüseyin ziyaret edilir. 40 gün sürer. Fakat bundan sonra da elemli günler bitmez. Çünkü Safer ayının 27. günü 8. İmam Aliye Rıza'nın, 28. günü bir rivayete göre Muhammed Peygamber'in, 29. günü İmam Hasan'ın vefat günleridir. Elemli günler ancak Rebiyül Evvel ayında sona erer. Taziye töreni tarikatlara da girmişti. 10 gün tekkelerde, mukabelelerde mersiyeler okunurdu. 10. günden itibaren her tekkede kendi muayyen gününde mersiye okunur, aşure pişirilirdi. Bilhassa bektaşiler taziyeye çok önem verirlerdi. 10 gün su içmezler, müteassıpları susadıkça balım tuzu denen ve balım sultanın kerametiyle çıktığına inanılan kaya tuzunu yalarlardı. 10 gün içinde kesilen hayvan etiyle hayvani gıdalar yenmezdi. Geceleri Fuzuli'nin Hadikatü's Suadası okunurdu. Okuyan okumaya başlarken ya imam derdi. Meclistekiler hep birden ve aynı nameyle ya Hüseyin derlerdi. Okuyan ah Hasan derdi. Meclistekiler vah Hüseyin derlerdi. Sonra hep birden Hüseyin'e tan esenliği, onu öldürene tanrı laneti anlamına gelen şu sözler söylenirdi. Selamullahi alel Hüseyin, lanetullahi alel katilil Hüseyin. Fasıl bitince de aynı sözler tekrarlanırdı. 10 gün içinde hayvan kesmezler, hiçbir canlıyı öldürmezler, pire bile kırmazlardı. Hüseyin sevgisi kalplerde öylesine bir saltanat kurmuştu ki, soğan, kavun, karpuz bile baş tarafından kesilmezdi. Vakayı yanlış ve hurafelerle karışık anlatan, hadikaya inanan bektaşiler, şehadetin öğleyin olduğunu kabul etmişlerdi. 10. günü öğleyin meydan odası denen odaya girerler, şehadet faslı okunur, ondan sonra içinde İmam Hüseyin'in toprağı ezilmiş suyla iftar edilirdi. Bektaşiler bu 10 gün su içmeyişe Sıyam-ı Fatıma derlerdi. 10 gün içinde muhabbet meclisi kurulmaz, dem alınmazdı. Yalnız bazıları 7. gece Hüseyin'in amcasının oğlu Müslim'in adına helva pişirirler, 3 kadeh dem alırlar, ondan sonra yine oruçlarına başlarlardı. İnsanlık şehidi Hüseyin. 12 Ekim 680. Bundan tam 1275 yıl önce. Ayın seyrine göre kurulan Arap yılına göre ise her sene 10 gün geri attığından 1314 yıl evvel bugün Hüseyin Kerbela'da şehit olmuştu. Bu şehadet Müslümanlıktan önceki iktisadi rekabetin bir sonucuydu. Kâbe, çorak, ekip biçmeye elverişsiz vadide bir geçim mihrakıydı. Haç mevsimleri Mekke dini törenlerle kutsileşmiş bir panayır yeri hüviyetini taşımaktaydı. Kâbe hizmetlerini ve Mekke hegemonyasını elinde tutan boy hem en iyi şartlarla geçimini sağlamaktaydı hem kudretli bir otoriteyle öbür boylardan üstün sayılmaktaydı. Yalnız hacılara zemzem kuyusundan su verme hizmetini kaybetmeyen Haşimoğulları arasında bir peygamberin çıkmasıyla hegemonyayı ellerinde tutan Ümeyyeoğullarının bütün otoritelerini kaybedişleri Yine iktisadi amillerle Haşimoğullarına eskiden beri düşman olan bu boyu büsbütün başka bir yoldan harekete geçirdi. Çoğu müellefe-i kulüpten, yani yürekleri Müslümanlığa alıştırılmak istenen kişilerden sayılan ve bu yüzden kendilerine zekat verilen bu boyun eşrafı artık Muhammed Peygamber'in halifeliğini elde ederek Müslümanlığın hakim kudretini ellerine almak azmine düşmüşlerdi. Ebu Süfyan'ın peygamberin ölümünden sonra hiç de memnun olmayan Ali'yi askeri bir harekete teşviki, inanç sahibi Ali tarafından şiddetle reddedilmişti. Fakat ikinci halifenin bıraktığı 6 kişilik şura heyetinin içlerinden Ümeyyeoğullarına mensup Osman'ı halifelik makamına getirmeleri ve bu halifeliğin bir halk isyanı sonucunda öldürülmesi, yerine de Ali'nin halife olması onlara büyük bir fırsat hazırlamıştı. Ebu Süfyan'ın oğlu olan Şam valisi Ali'den Osman'ın kanını istiyordu. Ali'nin devri iç savaşlarla geçti. Küfe, Ali'nin hüküm sürdüğü ülkenin, Şam'da Ümeyyeoğullarının hakim oldukları bölgenin merkeziydi. Halifeliği, bütün bu kargaşalıkların sebebi sayan haricilerse, her iki hakimiyetin de aleyhindeydiler. Zaten artık ilk zamanlarda nüve halindeki fikir ayrılıkları dış tesirlerle sistemleşiyordu. Mekke geri bir plana düşmüştü. Kâbe, iktisadi mihrak olmaktan çıkmıştı. İktisadi amiller değişmiş, Haşimoğullarıyla Ümeyyeoğulları rekabeti tamamıyla siyasi bir mahiyet almıştı. Ali'nin şehadetinden sonra oğlu Hasan, Şam valisiyle uzlaşmak zorunda kalmıştı. Fakat bu uzlaşma bir takım şartlar ve maddeler üzerine gerçekleşmişti. Şam valisi Hasan'la yaptığı uzlaşmanın en mühim şartını, yani ölümünden sonra seçimle halife tayinini bozmuş, oğlu Yezid'i yerine halife dikmiş, bir müddet sonra da ölmüştü. Yezid, Hüseyin'in kendisine tabi olmasını, aksi takdirde öldürülmesini Medine valisine emretmişti. Bu emirden sonra Hüseyin Mekke'ye gitmiş, fakat orada da yaşayamayacağını anladığından, kendisini çağıran Küfelilerin davetine icabet etmişti. Yolda Kerbela'da sonradan Şam'dan gelen kuvvetle 32 bin kişiye çıkan büyük bir orduyla çevrilen Hüseyin ya zilletle yaşamayı tercih edecekti ya azimle ölmeyi. Yanındakiler dağılmıştı. Kendisiyle kadınlardan başka ancak 100 kişi kalmıştı. Bunların bir kısmı da ya çocuk denecek kadar küçüktü yahut 90 yaşını geçmiş kişilerdi. Arap yılının 61. senesinin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü, gün doğmadan savaş başladı. Atasının, babasının aziz dostları, kendi oğulları, kardeşinin oğulları, fedakar kardeşi Abbas, hepsi birer birer yahut takım takım gözleri önünde şehit oluyordu. 6 aylık süt emen yavrusu bile kucağında oklanmıştı. Hüseyin 3 gündür susuzdu, açtı. Kadınlarla çocuklar esir olmak üzereydi. Bütün bunlara rağmen baş eğmiyordu Hüseyin. Çünkü doğruluğuna inanmadığı fikri benimsemesine, inancına aykırı otoriteye karşı eğilmesine imkan yoktu. Aynı zamanda o bir zulüm kudretini kabul etseydi, bütün Müslümanlar da kabul edeceklerdi. Fakat bu imana bir ihanetti. Hüseyin bu yüzden dayandı ve o gün ikindiden sonra izzetle can verdi. Bir inanç şehidi, bir insanlık şehidi oldu. Hüseyin'in kanını döken Ümeyyeoğulları, Haşimoğullarından parlak bir öç aldılar. Bundan sonra artık tam Araplık üzerine bir saltanat kuruldu. İnsanların eşitliğini telkin eden Kur'an'ın rahmına rağmen, Ümeyyeoğulları, Müslüman olan gayri Araplardan, Müslüman olmayanların vermeye mecbur oldukları vergiyi bile alıyorlar, onlara köleler anlamına gelen mevali adını takıyorlardı. Türklerle İranlılar Ümeyyeoğullarının düşmanları olan Muhammed soyu tarafını tutarak bu mevali sözünü dostlar anlamına alıyorlar, bununla övünüyorlardı. Zaman zaman yer yer Ümeyyeoğullarına karşı tertiplenen ayaklanmalar hep Hüseyin'in kanıyla besleniyordu. Mağlup galibi her an ezmede, boğmadaydı. Nihayet saltanatları 100 yılı bile dolduramayan Emeviler, gün geçtikçe coşup köpüren, dalga dalga akan, ülke ülke giden bu kanın içinde bir hava kabarcığı gibi sönüp gittiler. Bir gün bir tarih öğretmeniyle konuşuyordum. üst olamayacağını bilen kişinin kendinden üstün düşmanıyla savaşması deliliktir dedi. Hakkı vardı çünkü o ısıramadığın eli öp başına koy sözüne uymuştu. Fakat bir atalar sözü daha var. Ondan hiç mi haberi yoktu? Geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seni. Yatma tilki gölgesinde, ko yesin arslan seni. Bu tarih öğretmeninin fikri, umumi fikir olsaydı insanlık tarihinde ne kurtuluş savaşları olurdu, ne haklı haykırışlar duyulurdu. Yine bir edebiyat öğretmeni günlük bir gazetede Hüseyin'i İranlıların öldürdüğünü yazmıştı. Bu edebiyat tarihçisi de Küfe'nin Müslümanlıktan sonra kurulan bir Arap şehri olduğunu, Küfelilerle Şamlıların Arap olduklarını, Yezid'in aynı soydan, Yezid tarafından o vakit Küfe'de vali olanın aynı soydan, ordu kumandanının aynı soydan bulunduğunu, Hüseyin'le şehit olanlar arasında İranlı ve Türk bulunduğu halde karşı tarafta bir tek İranlının, bir tek Türk'ün bulunmadığını bilmiyor. Ne yapsın? Fakat bu edebiyatçının bilgisi umumi bilgi olsaydı insanlık aleminde ne bilgiye önem verilirdi ne bilginin yeri kalırdı. Bu sözleri yazarken çocukluğumu hatırladım. Muharrem birer birer gözümden geçmeye başladı. Muharrem gelmeden hazırlıklar yapılır, 10 gün içinde çamaşır yıkanmaz, değiştirilmez, ütü yapılmaz, ihtiyaç hasıl olmadıkça yıkanılmaz, saç taranmaz, süslenilmez, kahkahayla gülünmezdi. Aynalar siyah tüllerle örtülür, billur sürahilerle bardaklar kaldırılır, yerlerine çini bardaklarla testiler konurdu. 10. ve 11. geceler sofra serilmez, toplu bir halde yemek yenmezdi. 11 gece evimizde Fuzuli'nin Hadikatus Suadası yahut Muhammed Takiyi Derbendi'nin Kenzül Masaibi okunur, Garipler Gecesi olan 11. gece son kısmının okunmasıyla meclise son verilirdi. O gece seher çağlarına kadar karanlıklar içinde yer yer hıçkırıklar aksederdi. İnsanlık şehidi Hüseyin insanların gönüllerini fethetmişti. Mevlana ne güzel söyler. Salahaddin'e ağlamayı herkes ne bilsin? O ağlamayı insanlara ağlamayı bilen bilir. Evvelce de demiştim, gözyaşlarının kaynağı belki bir gün kurur, fakat zulme boyun eğmeyen hürriyet fikri, fazileti takdis eden insan duygusu durdukça Hüseyin daima anılacaktır. Kurban Ayı. Eyüp Bahariyesi'nde misafirdim. 100 yıldan 20 küsur yıl eksik olan ömrünü, kendini bileli bütün güçlükler, bütün fizik istekler, bütün huzur dilekleri karşısında, hatta kendisini sevenlerin vaatlerle dolu davetlerine rağmen yanıp yıkılan, aşık gönlü gibi bir harabezare dönen Bahariye Mevlevihanesinden geçiren Giritli Ali Dede hastalanmış. Nurlu yüzünü gördük, öptük. Eski demleri hatırladık. Oradan döndük. Bir dostun bize kucağını açan evinde eski Bahariye'nin namelerle dolup taşan, bülbüllerle akıp giden, güllerle, yaseminlerle kokup neşe veren kapısına oturduk. Fakat kim ne derse desin, insan hayalle yaşayamıyor. Ok meydanından esip gelen yel bile, dibindeki kirli balık yüzünden, ekşimiş bir çorba gibi kaynayan, denizin ağır kokusunu yenemiyor. Güllerden, yaseminlerden eser yok. Bahariye'de bülbüller çoktan göçmüş. Her iki kıyı fabrikalarla dolu. Mezarlıkların üstlerini gecekondular kaplamış. Yılların izleri bile görünmez olmuş. Bir devir göçmüş Bahariye'de. Bir başka yaşayış var orada şimdi. Ay doğmuştu. Hem de ayın 14. gecesiydi. Ayın bu pis denize vuruşu o kadar acıklı, o kadar garip bir hal alıyordu ki. Mehtaplı gecelerde Bahariye bir alem olurdu. Yalıdaki fasıl biter bitmez bir sandaldan gazel başlar, gazel karar perdesine inerken o perdeden bir şarkı, bir başka kayıktan cevap verirdi. Eski müzik sevgisi gibi bu eski aleme de zaman kesif bir perde çekmişti. Geçmişe sızlanmak, hele yaşanan günde geçmiş hatıralarla yaşamak elbette bir melankolidir, bir hastalıktır. Fabrikalar elbette kıyıda bucakta bir yer bulacaktır. Bu bir gerçektir. Fakat denizi bir pislik balçığı, bir hastalık kaynağı, bir pis koku sığmağı haline getiren ihmal de bir gerçek. İşte asıl insanı üzen de bu. Bir yandan hatıralarla baş başa verirken, bir yandan aziz dostla dilleşmeye koyulmuştuk. Bu sırada şık giyinmiş, gözlüklü bir genç geldi. Dostum takdim etti. Bu genç imammış. Arapça tahsilini bir ehlinden bitirmek istiyormuş. Aynı zamanda müzik de öğreniyormuş. Dinler tarihiyle tasavvufa ve Farsçaya da merak sarmış. Elbette günün birinde bir batı dili de belleyecektir. Biraz konuştuk, namaz vakti geldi. Genç imam bizimle vedalaşıp gitti. Ben aya baktım. Evet, ayın 14'ü. Demek ki 24-25 gün sonra Kurban Bayramı yahut Hacılar Bayramı. Hatırlarım eskiden Muhammed Peygamber'in Medine'ye göçüşünü yılbaşı tanıyan ve aya göre tertiplenen yılın aylarını nenelerimiz Türkçe adlarla anarlardı. Matem ayı, Safer, Büyük Mevlüt, Küçük Mevlüt, Büyük Tövbe, Küçük Tövbe, Birinci Kandil, Son Kandil, Oruç ayı, Bayram ayı, Aralık, Kurban. Aralık içinde bulunduğumuz Zilkade ayıydı. Kurban ayı da malum haç töreninin yapıldığı ay. Balçık denizi, pis ve ağır koku, Aralık ayının yarısı, haç töreni, genç ve gelecekte bir varlık olacak imam. Bütün bunlar aklıma neler getirmedi. Kur'an Ali İmran suresinin 97. ayetinde istitaat olduğu takdirde haccın farz olduğunu bildirir. Din bilginleri istitaatı bedeni ve mali olarak ikiye ayırırlar. Yol emniyetini de buna katarlar. Zaten ayette yol emniyeti işaretle değil sarahatle anılmıştır. Bedeni istitaat, insanın mali durumuna zarar vermemek, kendi yokken beslemesi gerekenlere yeter miktarda para ayırmak ve borçlu olmamak şartıyla Mekke'ye gidip haç törenini yaparak dönmeye, ayrıca da vapur, uçak, deve vesaire gibi binek masrafına harcayacak fazla parası bulunmasıdır. Bedeni istitaat, hasta, inmeli, kör olmamak ve hür bulunmaktır. Bu şartlar bir araya gelirse, aklı başında olan ve ergenlik çağına girmiş, haccın da farz olduğunu öğrenmiş bulunan Müslümana, ömründe bir kere hac etmek farzdır. Hac töreni Müslümanlıktan önce de vardı. Hatta Araplar, sa'y ederken Safa ve Merve'de bulunan iki puta el ve yüz sürerlerdi. Muhammed Peygamber, haccı teşri etmiş, Mekke'yi fethinden sonra Kabe'deki putları kaldırmış, Safa ve Merve'deki bu iki putu da yok etmiş. Cahiliye şiarlarından olan Safa ve Merve'yi Tanrı şiarlarından saymıştı. Haccın teşriğinde en önemli sebep iktisadi sebepti. Mekke ekinsiz bir vadideydi. Bu vadide oturanlar ancak ticaretle ve hac törenine gelenlerin sağladıkları alışverişle yaşıyorlardı. Mekke fethinden sonra müşriklerin artık hac edemeyecekleri tebliğ edilirken, Müslümanların geçim darlığından korkmamaları bildirilmede, Tanrı dilerse onları daha da fazla zengin edebileceği müjdelenmedeydi. Ve insanları hacca davet et. Uzak uzak bütün yerlerden yaya olarak yahut hayvana binerek gelsinler sana. Gelsinler de kendilerine ait olan menfaatleri elde etsinler. Ve kendilerine rızık olarak verilen dört ayaklı hayvanları muayyen günlerde Allah'ın adını anarak kessinler. Yiyin artık onlardan ve yok yoksul fakiri de doyurun ayetleri de aynı iktisadi amacı açıkça gösterir. Haccın teşri sebeplerinden biri de Müslümanların yılda bir kere birleşmeleri, tanışmaları, görüşüp sevişmeleri, bayram hutbesinde dertlerini dile getirmeleridir diyenler de olmuştur. Şimdi bu iktisadi ve sosyal sebepleri inceleyebiliriz. İktisadi sebep mi? Bugün Hicaz, petrol yüzünden en zengin bölgelerdendir. Sosyal sebep mi? Bu ilk halifeler devrinden itibaren gün geçtikçe çeşitli mezheplere ayrılan Müslümanlık, mezhepler içinde bir ferdiyete gömülmüş, mezhepleri birleştirme son zamanlarda yanıp sönen bir hayal olmuş, telif işi de geleneğe ve faydaya bağlanan bilginlerin işine gelmemiştir. Fakat bunları bu sebeplerin incelenmesini de bir tarafa bırakalım biz. Bilmeyen var mı döviz sıkıntısını? Bilmeyen var mı bir kere hacca gidenin bir daha, bir daha ve bir daha gittiğini? Bilmeyen var mı hacca gitmeyi ve götürmeyi bir ticaret vasıtası, bir geçim işi yapan bir zümrenin türediğini? Bilmeyen var mı tarlasını satıp yırtık elbiseyle, yamalı çorapla, bir elde ibrik, öbür elde şemsiye, pislik içinde sokaklarda yata kalka hacca gidenler bulunduğunu? Acaba döviz sıkıntısı, iktisadi durum, devleti desteklemek zorunda olan ferdin mali istitaatı çerçevesine girmez mi? Acaba toplumda fert, toplumdan bu kadar ayrı ve ferdiyetine gömülmüş bir nesne olabilir mi? Bu sorulara cevap vermek için içtihada lüzum yok. Yalnız teşri hikmetini düşünüp anlayan, zamanı görüp kavrayan, gerçeğe hikmetle, güzel öğütle çağıran, tereddüde düşenlerle en güzel bir tarzda mücadele eden ve bu yüzden de sözünü duyuran, dinleten din bilginine lüzum var. Söz buraya gelmişken büyük mütefekkir, büyük insan Mevlana'yı unutmaya imkan mı var? Mevlana, ey hacca gidenler, nereye gidiyorsunuz, nereye? Sevgili yurda gelin, buraya gelin. Sevgiliniz, duvar duvara bitişik komşunuzdur. İş böyleyken siz çöllerde perişan bir halde ne havaya uyup gezersiniz ki diyen Mevlana, Şems'in makalatında da yer alan bir hikayeyi şöyle nakleder. Büyük Sufi Bayezid hacca giderken her uğradığı şehirde büyük tanınan kişileri de gider görür, sohbetlerinde bulunurmuş. Yine bir şehre uğrayıp bir piri görmeye gider. Pir, Bayezid'e yanında ne kadar dünyalık var diye sorar. Bayezid, 100 dirhem gümüşüm var diye cevap verir. Pir, halimi gördün der. O parayı dök önüme. Beni 7 kere tavaf et. Dön, yurduna git. Çünkü o ev kurulalı Tanrı bir kere bile içine girmedi. Fakat şu benim beden evim, kalp evim kuruldu kurulalı Tanrı bir an bile içinden çıkmadı. Mevlana Hudavendigar bize nazar kılalı, anın görklü nazarı gönlümüz aynasıdır diye Mevlana'nın önünde eğilen Büyük Yunus'un da sesi duyuluyor burada. Yunus emreder hoca, gerekse var 100 hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Aksakallı bir hoca hiç bilmez ki hal nice, emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise. Yine burada Kâbe, tavaf, hac, safa, umre, cemiyeti elfazını bir yana bırakarak divan edebiyatının şu beytindeki anlamı hatırladım. Kâbe-i kalbini tavaf eyle ki bu haccın safası ömre değer. Yurdumuzda yapılacak nice gönüller var. Mevlana'nın çağrısına uyarsak sanırım ki ziyan etmeyiz. Kurban. İnsan kısmının zulmü de bir garip nesnedir, merhameti de. Fareyi, kediyi gaza bulayıp alevleyerek salıvermek, böylece bir yangına da sebep olmak, akrebin çevre yanına ateş dizmek, zavallı hayvanın kendi kendini dalayıp öldürdüğünü seyretmek, yılanı yine gaza bulayıp yakmak, yanarken kıvrım kıvrım kıvrandığını doya doya fakat duymaya duymaya görmek, daha da bu çeşit akla gelmez zulümlerle eğlenmek, şükrolsun pek görmediğimiz, görmeyi bile istemediğimiz ama ağızdan ağıza, dilden dudağa, dudaktan kulağa yahut da yazıdan göze duyup işittiğimiz, okuyup üzüldüğümüz şeylerdir. İptidai insanın zevk aldığı şeyler mi diyeceksiniz? Yanılırsınız sanırım bu sözü ederseniz. Medeni insanın balık avına çıkışı, hele hele kayıkta tuttuğu balıkları canlı canlı oynar oynar ıskarada kızartıp nefsi nefisine ziyafet çekişi bunlardan daha mı ehvendir? Demin söylediğim şeyler zulümdür de bu adaletin ta kendisi midir? Hayvanlarda şuur yok derler. Yoksa zulüm zevkini şuur mu meydana getiriyor? Ummuyorum, şuurun bu kadar kötü bir şey olduğunu ummuyorum ben. Eminim farede şuur olsa yine ziyankarlığını, karnını doyurmak, yaşamak için yapar. Ev kedilerinin çoğu fareye bakmaz bile. Bakanlarındaki yırtıcılıkta vahşilik devirlerinden miras kalan bir adet. Acaba insanların çeşitli zulümleri de hayvanlık devirlerinden kalma bir miras mı? Her neyse, sözü uzatmayalım. Evet, insanların merhameti de garip. Şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. Arife günü evimize bir iki kurban gelirdi. Bunların kara, sürmeli gözlü olmasına bilhassa dikkat edilirdi. O gün sırtları, alınları kınalanırdı. Babaannem onları okşar, gözlerini öper, uzun uzun ağlardı. Sonra bana döner, dolu dolu gözlerle bakar, eğer İsmail peygambere gökten koç inmeseydi derdi, seni kurban edecektik yavrum. Benim peygamber kıssalarıyla, erenlerin kerametleriyle dop dolu küçük muhayyilem, bıçağı boğazımda hissettirirdi sanki. Tüylerim ürperirdi. Neden yani derdim, neden? Ne ben kurban olayım, ne bu güzelim koça kıysınlar. Bayram sabahı evimiz bir yas evine dönerdi. Büyükannem bahçeye bakmayan bir odaya çekilir, kurbanın Kur'an'ını okurdu. Babam kurbanı kesecek kasaba vekalet verir vermez, evin en üst katında bir odaya kapanırdı. Ev halkının her biri bir bucağa sığınırdı. Bahçeden gelen tekbir seslerine kulaklar tıkanırdı. Fakat iş olup biter, bayramın macerasını zavallı koyunlar kanlarıyla yazarlardı. Ondan sonra bu acıma faslı kapanır, büyükannem aşağıya iner, şehadet parmağını kana banıp benim alnıma basar, konuya komşuya üleştirilecek parçalar ayrılır, gönderilirdi. Koyunların boğazlanmasından önceki manzara, böyle bir ev halkının hiç et yememesi gerektiği zannını verecek kadar içliyken, öğle yemeğindeki kavurma adeta dini bir şehvetle yenirdi. Lezzetine doyum olmazdı bu etin. Vahşetin, bilgisizliğin sonucu nasıl zulüm oluyorsa, inanç, görgü ve gelenek de merhameti gözyaşlarıyla bile olsa boğuyordu işte. Ahdi Atike ve bazı Müslüman bilginlere göre İshak, Müslümanların çoğunluğuna göre ise İsmail, neredeyse İbrahim peygamberin bıçağı altında can verecekken, göğün bir mucizesi olmuş, kana bedel kanla canını kurtarmış. Sanırım ki bu insan kurbanının yerini hayvan kurbanının alışına ait bir sembol, insanlık tarihinin ileri bir hamlesinin dini bir sembolü. Kırban ve kurban, ulaşma, buluşma anlamlarına geliyor. İptidai insanın dokunulmaz, kutsal bir varlık olan totemini yılda bir kere kurban etmesi, onu kendisine kan, can haline getirerek onunla birleşmesi, dokunanı öldürürken ona ulaşmak için onu öldürüp yemesi geleneğinin sürüp gidişi bu. Müslümanlık, ekin bitmez bir vadiyi merkez olarak bulunca, cahiliye devrinin mukaddes mabedi olan Kabe'yi, Safa ile Merve arasında koşmayı, Kabe'nin çevresinde dönmeyi, kurban kesmeyi, tıraş olmayı, tek sözle bütün haç törenini kabul etmişti. Yalnız putlar kaldırılmış, böylece tören tevhid esasına dayanmıştı. Bu törende bütün Müslümanların bir bölgede buluşup birbirleriyle tanışmaları, hutbeyi dinlemeleri gibi sosyal esas elbette inkar edilemez. Fakat haç mevsiminde bir panayır manzarasını canlandıran Mekke, yeni dine merkez oluşuyla menfaat esasını da açıkça ifadelendiriyordu. Hatta Hazreti Muhammed'in son zamanlarında müşriklerin artık haç törenine katılmamaları emredilirken bile, inananların bu yüzden menfaatlerinin sarsılacağından, azalacağından korkmamaları tavsiye edilmede, ilerisi için müjdeler verilmedeydi. Haç, Kabe'nin bulunduğu yer için bir zaruretti. Çünkü o vakitler sıcaktan yanan kayaların yağmurdan sonra tüten, şahrem şahrem yarılan toprağın, kaynayıp savrulan kumun altındaki hazneyi, petrol damarlarını kazacak külünk henüz insanın elinde değildi. Yaşayış hem hak hem ödev. Hangi yaratık vardır ki kendisinde ayrı bir varlık, maddesinden ayrıldıktan sonra da varlığını kaybetmeyen bir varlık düşünsün de maddesinden hoşlanmasın, yahut bir başka maddeye kavuşmak için ondan ayrılmayı istesin. Sümüklü böceği bile öldürmeye kalkışın, karşı kor size, haddince savaşır sizinle. Ölüm bir sonuç, fakat öylesine bir sonuç ki, kişi oğlu onu bir türlü benimsemez. İnanç bu sonuçtan sonra yeni bir başlangıç kabul etse de, yaşayış bağlılığı ayak çekmeyi istetmez insana şu yeryüzünden. Hatta bu yüzden olacak, dini inançların hemen hepsinde yaşayış mukaddes tanınmıştır. İnsanın kendisine kıyması men edilmiştir. İnsan yaşamasa ölmez. Fakat yaşamaya bir anlam veren de şüphe yok ki sevgidir. Sevgi insanı yaşatır ama sırası gelince ölümü de istettiği olur. Şair böylesine bir başlangıçla böylesine bir sonuç bulur da durur mu? Şairin öylesi vardır ki şairane yalan söyler ömrü boyunca. Öylesi de vardır ki sözü doğru mu doğrudur. İkisinin de birleştiği bir şey vardır. Yalancısı da kurban olur sevdiğine, doğru sözlüsü de. Doğru sözlüsü de. Hem bu kurban oluşta zümre farkı da kalmaz. Halk şairi ile divan şairi söz bir etmiştir, bağdaşmıştır bunda. Birisi göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzü malum, kurbanın olan var mı benim bunda günahım der. Öbürü gül yüzüne kurban olduğum dilber, kaldır nikabını bir dem göreyim diye sızlanır. Tasavvuf da girmiştir yaşamımıza, hakim olmuştur düşüncemize, dünya görüşümüze hem de yüzyıllar boyunca. Zahit ne kadar kınarsa kınasın, rint o anlayışa gönül kaptırıp gitmiştir. Sufi mutlak varlığın zuhurudur. Onda Kâbe gönüldür. Oraya yol kendinden kendinedir. Ama suret Kâbesine gitmekten çok güçtür bu Kâbe'ye gidiş. Mevlana, ey hacca giden kavim, neredesiniz nerede? Sevgili burada gelin derken Yunus, duruş kazan ye denir. Bir gönül ele getir. Yüz Kâbe'den yirektir, bir gönül ziyareti der. Hatayi aynı kanaati, hatayi hal çağında, hak gönül alçağında, bin Kâbe'den yirektir, bir gönül imareti manisiyle belirtir. Fakat bu Kâbe'ye varmak için de benliği kurban etmek, bencillikten geçmek gerek. Yine Büyük Yunus bu kurbanı şu beytiyle ne güzel anlatmaktadır. Binmiş gazep atına, tartmış kudret kılıcın, nefsini tepelemiş, elleri kan içinde.
Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj. Sadece bu kadar değil. Bu kategorilerin dışında yer alan seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Acar Medya olarak gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.